Ayrım 16.
İktidar partilerinin temel amacı kurulu düzenin sürdürülmesini sağlamak ve muhalefet partilerinin güçlenip iktidar seçeneği olmalarını önlemektir. Bu amaç için yeterli mali ve siyasi olanaklara sahiptirler. Bu nedenle güçleri parti yapısının örgütsel düzeyine ve kitle desteğine değil bu tür olanaklara dayanır. İktidar partilerinin yönetim gücüne bağlı olarak görünüşte kabul edilen politik eşitlik ve demokratik haklar, gerçekte siyasal düzenin kaba bir eşitsizliğini içeren işleyişinin gizlenmesinden başka bir şey değildir. Mali güce sahip olanlar, iletişim teknolojisinin etkili gücü ve ekonomik etkinliklerle politikaya yön verme olanaklarına fazlasıyla sahiptirler. Bu olanaklara dayanarak halk muhalefetinin partileşmeye yönelmesini barışçı yöntemlerle işin başında önlemek, olmazsa zor yöntemleri devreye sokarak kazanılmış demokratik haklardan sıyrılmak, küresel siyasetin en temel işleyişi durumundadır. İktidar olanaklarından uzak muhalefet partilerinin, mali gücün siyaset üzerinde kurmuş olduğu egemenliği aşmak ve iktidara yürüyebilmek için dayanabileceği güç, yalnızca halkın desteğidir. Bu destek, halkın sorunlarına çözüm üretme ve üretilen çözümleri uygulama konusunda verilen güvenle sağlanabilir. Bu güven, kitleleri örgütleyebilmenin ön koşuludur. Parti örgütlenmesine, gerçek anlamda gereksinimi olanlar, çözüm bekleyen sorunların baskısı altında olan geniş halk kitleleridir. Siyasi partiler, kuramsal tartışmaların yapıldığı düşünce kulüpleri değil, eylem örgütleridir. Ancak bu gerçek, parti yaşamına yön veren eylemin abartılarak kuramın göz ardı edilmesine yol açmamalı, kuram ve eylem dengeli bir bütünlük içinde parti örgütünün tüm birimlerine egemen kılınmalıdır. Kitlelerin gereksinimlerine ve yaşamın gerçeklerine yanıt veren mücadele biçiminin oluşturulması, bu dengenin sağlanmasıyla mümkün olacaktır. Siyasi partiler, insanlara siyasi otoriteyi ve kamusal işleyişi etkileme olanağı veren örgütlerdir. İyi örgütlenmiş bir parti, iktidardan uzak olduğu dönemlerde bile toplum üzerinde etkili olabilir ve siyasal yaşama yön verebilir. Kişiler, siyasi parti örgütlenmesi içine girmeden, yani örgütlenmeden, nedenli bilinçli, özverili ve cesur olurlarsa olsunlar, toplum içinde siyasi bir güç oluşturamazlar. Düşünce ve eylem alanında kişiyi bireysel tepkiden kurtaran parti, onu siyasi ve düşünsel olarak eğitip kendisine bağlar ve diğer üyelerle birleştirir. Bu birleşme insanları ortak hareket etmenin güçlü dayanışmasıyla kendi kaderine yön veren, haklarına sahip çıkan ve halkı etkileyen sosyal bir güç haline getirir. Toplumsal muhalefetin maddi yapısı hazır olsa bile örgütlü parti mücadelesi ortaya çıkmadığı sürece kitleler çıkarlarını savunan ve sonuç getiren bir hareketlilik içine giremezler. Tunayan'ın söylemiyle kamuoyu çoğu kez karmaşık, karışık ve hareketsizdir. Siyasi parti kitleleri uyandırır, kamçılar, ona ufuk ve yol gösterir. Türkiye'de siyasi partiler Profesör Doktor Tarık Zafer Tunay'a, Arba Araştırma Basın Yayın Ticaret, Kasım 1995, sayfa 28-29. Kitlelere yönelen parti mücadelesi ve bu mücadelenin hedefleri son derece açık ve somut olmalıdır. Partiler, seçimden seçime oy verilen soyut bir kavram değil, somut bir güç haline gelmelidir. Parti gücünü eylem, eylemi de parti üyeleri yaratır. Türü ne olursa olsun partiler, temsil etmeye çalıştığı kitlenin tümünün değil, o kitlenin en bilinçli, en ileri ve en etkin unsurlarının örgütüdür. Parti üyeleri, kitlesini temsil eden öncülerdir ve partilerin gerçek gücü, örgütlediği ileri unsurların tek tek güçlerinin matematiksel toplamından çok daha fazladır. Dün olduğu gibi bugün de, ileri düzeyde örgütlenip, örgütünü yetkinleştirmeyen hiçbir sınıf, grup ya da ulus, amaç ve istemlerini gerçekleştiremez, bağımsızlığını koruyup gelişimini sürekli kılamaz. Bilinen açık gerçek şudur, örgütlü halk her şeydir, örgütsüz halk hiçbir şeydir. Bu gerçeği Fransız profesör Georges Bordeaux şöyle dile getiriyor. Kendisi gibi düşünenlerle birleşmeyen adam, bugünün siyasal yaşamında düşüncelerini gerçekleştirmek bakımından hemen hiçbir etkiye sahip olmayan adamdır. Traité de Science Politique, Georges Bordeaux, Paris 1948. Birinci cilt, sayfa 427. AK, Tarık Zafer Tuna'ya, Türkiye'de Siyasi Partiler, Arba Yayınları Ticaret, Kasım 1995, sayfa 29. Program ve tüzük. Program, her partinin kendi anayasasıdır. Siyasi partiler kısa ve uzun dönemlerde gerçekleştirmek istedikleri amaçlarını, yapmak istedikleri toplumsal dönüşümleri en özlü ve açık biçimde programlarına yansıtmak zorundadırlar. Parti programları özellikle çok partili düzenlerde yalnızca ait oldukları partiyi ve üyelerini değil, onlarla birlikte toplumu oluşturan tüm bireyleri ilgilendiren belgelerdir. İktidar olma durumunda uygulanacak olan program, sınıfsal konumları ve düşünce yapıları ne olursa olsun tüm toplum kesimlerini etkileyecektir. Bu etki, ülkenin ve partinin güç ve konumuna bağlı olarak uluslararası bir boyuta da sahiptir. Parti programları, ideolojik temelleri, gelişim ve değişim hedefleri açısından çok iyi düşünülmüş, toplumsal araştırma ve çözümlemeleriyle bilimsel temele oturtulmuş, uygulanabilir, somut ve net olmak zorundadır. Partinin temsil etmeye çalıştığı kitle, ekonomik ve sosyal istemlerini ve bu istemlerin nasıl gerçekleştirileceğini programda açıkça görmelidir. Programlar, parti kurulurken açıklanan güzel sözlerle yüklü, gerçekleşmesi mümkün olmayan, bol keseden vaatlerde bulunulan, daha sonra rafa kaldırılan propaganda malzemeleri değil, parti çalışmalarına yön veren, toplumsal yapıyı çözümleyen ve yaşamın gerçeklerine dayanması gereken belgelerdir. Değişime açık, canlılığı olan, sağlam ve tutarlı programlara sahip olmayan partiler, başarısız olmaya mahkumdurlar. Partilerde eylem esastır ama eyleme yön veren programdır. Programlar partilerin eylem kılavuzları ve mücadelelerinde onlara doğru yönü gösteren pusulalardır. Programa uymayan eylem ya da eylemsiz program partiler için yalnızca yararsız değil, aynı zamanda tehlikelidir de. Kur'an ve programdan kopuk eylemin başarısızlıkla sonuçlanması kaçınılmazdır. Program, ilke ve pratik çalışma arasındaki dağınıklık ve eylemden kopuk kuramsal tartışma partiye büyük zarar verir. İskoçyalı tarihçi ve ekonomist David Hume, 18. yüzyıl sonlarında yazdığı Partiler Hakkında Deneme kitabında, programın partileşmenin ilk evrelerinde dağınık bireyleri bir araya getirirken önemli bir rol oynadığını, fakat sonraları örgütün ön plana çıktığını ve programın ikincil nitelik aldığını ileri sürer. Siyasi Partiler, Maurice Duverger, Bilgi Yayınları 2. Baskı 1974, sayfa 9. Bu doğru ancak eksik bir saptamadır. Başlangıçta insanları aynı amaçlar çerçevesinde bir araya getiren program, örgütlü harekete ilk ivmesini verir ve mücadele program doğrultusunda eyleme dönüşür. Sürdürülen eylem, programın öngördüğü amaçlar yönünde yürüdüğü ve başarılı olduğu sürece programın önemi, işlevini yerine getirmiş olmanın olumluluğuyla ikincil hale gelir. Bu durum, programın yenilenmesi gerektiği anlamına gelir. Friedrich Engels, Alman Sosyal Demokrat Partisi'nin Gotha programını eleştirirken parti programı üzerine şunları söylemişti. Genel olarak bir partinin resmi programının o partinin hareketlerinden daha az önemli olduğu doğrudur. Ancak yeni bir program herkesin gözü önünde yükseklere çekilen bir bayrak gibidir ve herkes gözü önünde yükseklerdeki bayrağın altında parti hakkındaki hükmünü buna göre verir. Gotha ve Erfurt programlarının eleştirisi. Sol Yayınları 1. Baskı 1969 sayfa 61. Fransız siyaset bilimcisi Paul Marabout'a 1948 yılında yazdığı 4. Cumhuriyet'te Sosyal Devrimler ve Siyasal Partiler adlı kitabında programları partinin ideolojik zenginliği olarak görür ve şu saptamayı yapar. Partilerin düşüncesel ve eylemsel programları onların bütün enerjisini aldıkları bir hazinedir. Le Parti Politica et le Mouvement Scal 4e. Program partinin kitlelere verdiği ve yerine getirmek zorunda olduğu sözdür. Partiye katılanlar, destekleyenler ya da seçimlerde adaylarına oy verenler, iktidara geldiğinde ondan programını uygulamasını ve verdiği sözleri yerine getirmesini bekleyecektir. Programa sadık kalmayan, bu nedenle yükümlülüklerini yerine getirmeyen partiler, aldıkları desteğin düzeyi ve yoğunluğu ne olursa olsun, bu desteği kısa bir süre içinde yitirmekle karşı karşıya kalırlar. İtalya'nın ünlü siyaset yorumcusu Miriam Mafai bu gerçeği şöyle dile getirmektedir. Siyasal partiler kolektif olarak ortaya çıkar, taleplere ve umutlara karşılık verdiği sürece yaşar. Yurttaşın güvenini yitiren, seçmenden kopan, sorunlara yanıt getirmeyen siyasi partiler ölür. Hasta Adam Avrupa, Nilgün Cerrahoğlu, Cumhuriyet, 29 Nisan 2002. Parti programı, toplumun tarihsel, kültürel ve ekonomik özelliklerini, bu özelliklere dayanan gereksinimlerini tam olarak yansıtmalıdır. Program ve mümkün olduğu kadar kısa, sınırları belli ve açık seçik olmalıdır. Gotha ve Erfurt programlarının eleştirisi, Sol Yayınları 1. Baskı 1969, sayfa 61. Bu kısalık ancak bilimsel ve geniş kapsamlı bir araştırma ile sağlanabilir. Her ülkenin sosyal ve tarihsel yapısı, sınıfsal ya da ulusal gereksinimleri, geçerli mücadele biçimi ve bunlara bağlı olarak toplumsal öncelikleri birbirinden farklıdır. Bu farklılıklar programlara yansıtılmak zorundadır. Parti programları ülke gerçeklerine dayanarak gelişmeyi öneren, uygulanabilir ve özgün olmalıdır. Atatürk, 15 Ocak 1923'te Eskişehir'de halkla yaptığı söyleşide program konusunda şunları söylemiştir. Ülkemizde bağımsızlığının ve egemenliğinin korunmasını isteyen ve çeşitli zümreleri içeren bir halk vardır. Ulusun bağımsızlık ve egemenliğine dayanan gerçek çıkarlarını sağlamak için bir parti gereklidir. Böyle bir partinin programı özel olarak yalnızca bir kişinin kafasından çıkamaz. Program yapmak ve bu programı başarıyla uygulayabilmek için kesin olarak ülkenin bütün insanlarını, zekasını, bilgilerini ve uzmanlıklarını bir araya toplamak gerektiği kanısındayım. Kitleleri yalnızca kendi kendime düşündüğüm, hayal ettiğim ve tasarladığım bir takım düşünce ve duygunun peşinde sürüklemek emelinde değilim. Allah beni böyle bir hatadan korusun. Program yaparken hayallere kapılmamak gerekir. Bu nedenle biz haddimizi ve girişimimizde atacağımız adımın derecesini düşünerek program yapmalıyız. Bizim şimdiye kadar Osmanlı döneminde, yazarın notu, işlerimizdeki başarısızlığımız sonsuz istek ve hayaller peşinde dolaşmamızdandır. Program gerçek ve akıl çerçevesinde kalmalıdır. Öznel yargılara değer vermemeliyiz. Hedefe ulaşmak için izleyebileceğimiz yolu duygularımızla değil, aklımızla çizmeliyiz. Eskişehir-İzmir konuşmaları, kaynak yayınları, 1. basım Haziran 1993, sayfa 77 ve 231. Benim bütün çalışmalarda ve yapılan işlerde hareket kuralı saydığım bir şey vardır. O da meydana getirilen kurum ve kuruluşların kişilerle değil, gerçeklerle yaşatılabileceğidir. Bu nedenle herhangi bir program, şunun ya da bunun programı olarak değil, fakat ulus ve ülke gereksinimlerine yanıt verecek düşünce ve önlemleri içine alması nedeniyle değer ve saygı kazanabilir. Atatürk'le konuşalım. Mustafa Baydar, 1964, sayfa 78. Parti tüzüğü programla belirlenmiş kısa ve uzun vadeli hedeflerin gerçekleşmesi için sürdürülecek olan çalışmalarda örgütün işleyiş biçimini, uygulama yöntemlerini ve en üstten en alta kadar tüm parti birimlerinin bağlı olduğu kuralları belirleyen koşullar bütünüdür. Partinin anayasası, program ise uygulama yasaları tüzüktür. Programı inceleyerek partiye üye olan insanlar, üyelik görevlerini yerine getirirken uymak zorunda oldukları kuralları, sahip oldukları yetki ve sorumluluğu, parti örgütleri arasındaki ilişki ve işleyişi tüzükten öğrenirler. Bu nedenle tüzükler kolay anlaşılır, hızla uygulanabilir ve bürokratik yapıların oluşmasına izin vermeyen sadelikte olmalıdır. Hiçbir tüzük maddesi belirsizlik içermemeli, yoruma açık olmamalıdır. Programı yaşama geçirecek olan partinin yapısını ve işleyişini belirleyecek olan tüzük, program amaçlarıyla uyumlu olmalı ve programla hiçbir biçimde çelişmemelidir. Başlangıçta önemi anlaşılmayan ya da ayrıntı gibi görünen program tüzük çelişkileri, zaman içinde yalnızca anlayış farklılıklarına değil, ileride önlenmesi olanaksız ayrılıklara ve bölünmelere de yol açabilir. Devrim yapma amacıyla yola çıkan, yasa dışı çalışan ve profesyonel kadrolara sahip Rus Sosyal Demokrat İşçi Partisi, üyelik aidatlarıyla ilgili olan ve küçük gibi görünen tüzüksel bir ayrılık nedeniyle bir daha bir araya gelmemecesine bölünmüştü. Tüzük, düşünceyi eyleme dönüştüren parti organları arasındaki ilişkileri düzenlerken, parti örgütüne biçim veren yapıyı da kurmuş olur. Bir partinin türünü ve mücadele anlayışını anlamak için tüzüğüne bakmak yeterlidir. Gizli çalışmalardan parlamentarizme, sınıfsal mücadeleden ulusal örgütlenmeye dek çok değişik parti türleri örgütsel yapılarını tüzükleri aracılığıyla oluştururlar. Tüzük, ideolojik ve örgütsel yapılanmayı ortaya koyan bir aynadır. Tüzük, parti birliği ve disiplinini sağlamanın aracıdır. Her parti üyesi, örgütlü çalışma içinde uymak zorunda olduğu kuralları, yetki ve sorumluluk sınırlarını tüzükten öğrenir. Partiye üye olan her kişi, üye olduğu anda ve özgür iradeyle parti çalışmalarında uyacağı koşulları da kabul etmiş demektir. Burada, parti tüzel kişiliğinin üyeye karşı taşıdığı sorumluluklar ile üyenin partiye karşı yükümlülüklerini içeren bir tür sözleşme yapılmış olmaktadır. Tüzük, bu sözleşmenin koşullarını belirleyen bir belgedir. Binlerce insanın aynı örgüt çatısı altında bir araya gelip, başarı ya da riskleri paylaşarak politik mücadele içine girmesi ve bu mücadelenin uyumlu parçaları haline gelmesi, başarılması zor bir iştir. Üye, bu zor işin üstesinden gelmenin koşullarını, genel eğitim ve eylem birlikteliğinin yanında tüzükten öğrenir. Güçlerin en yararlı biçimde, en etkin yollarla ve en hızlı biçimde birleştirilmesi ve bu birleşik gücün amaç doğrultusunda en etkili biçimde kullanılması gerekir. Örgüt işleyişinin kurallarını belirleyen tüzük, sağladığı ilişkiler düzeni ve sıkı düzen, disiplin ile bu kullanımı sağlayacak gücü parti üst yönetimine verecektir. Tüzük, parti kuruluşunda şu ya da bu biçimde hazırlanıp kendi kurallarına kendini esir eden durgun ve değişmez maddeler toplamı değildir. Tüzük, örgütlü eyleme, kazanılan deneyimlere ve gelişen süreçlere uygun olarak yenileşmeye açık olan, buna karşın istikrarlı bir sürekliliğe de kavuşturulması gereken kurallar toplamıdır. Parti birliği ve yapısı. Parti, programında yer alan ilkelerin yaşama geçirilmesi mücadelesinde en üst organdan en alt birime dek tüm örgüt birimlerinde ve üyeler arasında düşünce birliğine dayanan inanç ve irade bütünlüğüne ulaşabilmiş ise başarılı olabilir. Parti üyelerinin tümü birlik ve danışma içinde olmalı, parti yaşamının vazgeçilmez ögesi olan tartışmalar, örgütsel ayrılıklara ve hizip oluşumuna yol açmamalıdır. Politik mücadele yürüten partilerin örgütsel gücü, ülke çıkarlarını her türlü kişisel çıkarın önüne koyan, inanç ve amaç birliğine sahip, kararlı ve özverili insanların parti çatısı altında örgütlenmesine ve bu kadroların kitlelerle kurdukları ilişkilere dayanır. Baskının her türüne ve siyasal saldırılara karşı direnebilmenin ve ayakta kalmanın tek yolu bu dayanışmanın sağlanmasıdır. Gizlilik koşulları altında çalışmasına karşın profesyonel devrimciler örgütü haline getirdiği partiyle çarlığı deviren Lenin, parti birliği ve dayanışması konusunda şöyle söylüyor. Bir grup halinde uçurumlu ve zor bir patikada ilerliyoruz. Birbirimizin ellerini sıkı sıkıya tutuyoruz. Her taraftan düşmanlarla çevriliyiz ve hemen hemen sürekli olarak onların ateşi altında hareket etmeye zorlanıyoruz. Özgür seçimimizle, düşmanlarımızla savaşmak için bir araya geldik. Yanımızdaki bataklığa kaymamaya dikkat etmeliyiz. Bu bataklıkta yaşayanlar bizi birbirimizden ayrılmamaya ve uzlaşma yerine mücadele yolunu seçmeye mecbur etmişlerdir. Lenin'in parti öğretisi, Soren, Aşama Yayınları, 1. Basım, Kasım 1974, sayfa 17. Mustafa Kemal'in Kurtuluş Savaşı'na başlarken 1919'da en yakın arkadaş grubuna söylediği sözler kararlılık, inanç sağlamlığı ve gönüllü birlik konusuna verilebilecek en iyi örneklerden biridir. Mustafa Kemal Erzurum Kalesi'nde şunları söylüyordu. İdealimizi gerçekleştirmek için şimdiden kişi kişi yüklenebileceğimiz görevler ağır, zor ve tehlikeli olacaktır. Büyük karşı koymalar, ihanet ve hıyanetlerle karşılaşacağımız kuşkusuzdur. Ulusal mücadeleye atılanların ortadan kaldırılması için saray, hükümet ve yabancı devletler kuşkusuzdur ki ilk andan itibaren harekete geçeceklerdir. Yürüyeceğimiz yol tehlikelerle, çetinliklerle, hatta ölmek ve öldürmek ihtimalleriyle doludur. Sarp ve haşin bir yoldur. Bu tehlikelere göğüs germeye kendisinde güç, azim, imkan ve cesaret görmeyen arkadaşlarımız varsa şimdiden aramızdan ayrılabilirler. Hiçbir arkadaşın vicdanı, düşüncesi, karar serbestliği, genel ve özel durumunun gerektirdiği koşullar üzerinde etki yapmak istemem. Her arkadaş vicdanı ile baş başa kalarak serbestçe düşünmeli ve öyle karar almalıdır. Memlekette ve elimizde tek tepe ve kurşun kalıncaya kadar mücadele etme azmimiz sürekli olarak var olacaktır ve olmak zorundadır. Erzurum'dan ölümüne kadar Atatürk'le beraber Mahzar Müfit Kansu 1966, AK Şevket Süreyya Aydemir Tek Adam Remzi Kitabevi 1981 8. basım 2. cilt sayfa 117. İnanç sağlamlığı ile çoğu kez kan bağından bile daha ileri bir yakınlığı oluşturan bu tür birlikteliklerin yaratılması kolay değildir. Kültürel gelişkinlik, bilinç, ülke ve halk sevgisi ile eylem içinde sınanmış karşılıklı güven duygusu, örgütlü mücadeleyi yenilmez kılan ve belirleyici olan ögelerdir. Örgütsel eylem bu ögeler üzerine oturtulmalıdır. Başlangıçta sağlanan birliktelik, mücadele süreci içinde daha da pekişecek ve ortaya dirençli ve mücadele yeteneği yüksek bir örgüt çıkacaktır. Parti, genel merkezden mahalle ve köy birimlerine dek tüm üyelerini olayları aynı bakış açısıyla yorumlayan ve aynı tepkiyi gösteren bir bilinç düzeyine çıkarmalıdır. Bu bilinçli gücü doğru bir örgütlenmeyle doğru biçimde mücadeleye sokabilirse bu partinin başarısız olması mümkün değildir. Buna karşın parti içinde birbirinin siyasal rakibi haline gelerek kuralı ve sınırı belli olmayan bir iç mücadeleye girişen kişi ve gruplar bulunuyorsa bu partinin güçlenmesi mümkün değildir. Partilerde farklı çıkar duygularıyla güvensiz ve saygısız ilişkiler içinde parti içi particikler haline gelen hizip oluşumları örgütü içten çürüten hastalıklardır. Belirli konulardaki düşünce farklılıklarının parti içinde var olmasıyla hizip oluşumları birbiriyle karıştırılmamalıdır. Görüş çeşitliliği ve tartışma partilerin zenginliğidir ve parti organlarındaki tartışmalarla daha ileri bir zenginlik olan parti birliğine ulaşılır. Hiziple görüş çeşitliliği farklı şeylerdir. Parti birliğinin sağlanmasında üyelerin bilincini ve örgütsel düzeylerini yükseltecek parti içi eğitimin önemi büyüktür. Ancak önemi büyük de olsa parti içi eğitim tek başına parti birliğini sağlamada yeterli olamaz. Bunun için eğitim yanında parti örgütlerinde grup çalışmalarının yapılması, birlikteliklerin eylem içinde geliştirilmesi ve kitlelerin gereksinimlerine yanıt veren bir mücadelenin içinde olunması gerekir. Eylem, birliğin ya da ayrılığın, dayanışmanın ya da bireyciliğin, inancın ya da çıkarcılığın en sağlam göstergesidir. Cesaret, inanç, bilgi, kararlılık, atılganlık, inisiyatif yeteneği, özveri ya da bunların karşıtı olan nitelikler eylem içinde açıkça ortaya çıkar. Eylem içinde sınanmışlık, parti birliğinin en önemli ögesidir. Aynı eylem içinde birlikte olan insanlar, başarı ya da başarısızlığı paylaşmanın yarattığı yakınlaşma ile birbirini etkileyen, tamamlayan ve geliştiren unsurlar haline gelirler. İyi işleyen bir örgütsel ilişkinin oluşumunu sağlayan bu süreçte önemli bir ilke ortaya çıkar. Bu ilke, parti ilişkilerinde ortaya çıkan sorunları ve bu sorunların yaratacağı bozulmayı önleyecek olan eleştiri ve öz eleştiri ilkesidir. Örgütlü parti mücadelesinin birikiminden tüm üyelerin yararlanması, eylem içinde görülen yanlış ve doğruların açıkça ortaya konulması ile mümkün olabilir. Üyelerin bilgi ve deneyimlerini arttırarak kendilerini yenilemeleri ve bu yenilenmeyi parti birliğini geliştirecek yaratıcı bir girişim haline getirmeleri ancak eleştiri ve öz eleştiri ile sağlanabilir. Parti yapısını partinin hedefleri ve içinde yaşadığı toplumun koşulları belirler. Gelişme düzeyleri farklı da olsa siyasi demokrasi işleyişinin geçerli olduğu ülkelerle örgütlenmenin her türünün yasaklandığı ülkeler arasında parti yapısı ve çalışma biçiminin aynı olmayacağı açıktır. Yasa dışı ya da yarı yasal koşullar içinde çalışmak ya da demokratik haklara sahip olmak kaçınılmaz olarak farklı parti yapılarının ortaya çıkmasına neden olacaktır. Siyasi partilerin gelişip yetkinleşmesi ve kurumlaşarak sürekliliği olan bir güç haline gelmesi için kurallarına uyulan ve güvencesi olan demokratik bir toplumsal yapıya gereksinim vardır. En gelişkin ve güçlü partiler, en demokratik ve özgür toplumsal ilişkiler içinden çıkarlar. Burada söz konusu edilen demokratik işleyişin yasalarla kabul edilmesine karşın, özellikle mali güçten yoksun halk kitlelerinin yararlanma olanağı bulamadıkları ve kağıt üzerinde kalan göstermelik bir demokratik işleyiş olmadığı bilinmelidir. Siyasi demokrasinin gerçek sınırını yalnızca kabul edilmiş olan yasalar değil, onunla birlikte bu yasaların uygulanabilirliği belirler. Ekonomik ve siyasi gücün azınlık tarafından ele geçirildiği, mali ve teknolojik gücün toplum üzerinde açık ya da örtülü, kültürel ya da siyasal baskı oluşturduğu bir düzende, kabul edilmiş gibi görünen demokratik haklarla bu hakların uygulanması arasında ayırt edici bir çelişki vardır.